Hukuk Saati.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de saatler 14.04'ü gösteriyor. Hukuk Saati başladı. Hoş geldiniz. Yapımcımız Kadriye Şenel, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Sorularınızı telefon aracılığıyla ya da e-posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21. E-posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Konut satışı sözleşmeleri ile ilgili hukuki düzenlemelerden bahsedeceğiz. Çok değerli konuklarımızla birlikteyiz. Avukat Serdar Ülke, hoş geldiniz efendim. Avukat Süleyman Çetin, siz de hoş geldiniz efendim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Konut satış sözleşmesinden bahsedeceğiz ve bu başlık altında ön ödemeli konut satış sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, konusu ve şekline de değineceğiz. Ama şimdi her zaman olduğu gibi ilk sözü size veriyoruz Süleyman Bey. Buyurun, mikrofon sizin.
Evet, çok teşekkürler. Bugün yine gayet güzel ve aynı zamanda da aslında kamuoyunda oldukça sıkıntılı süreçler de yaratan konut sektörüyle ilgili önemli bir konuyu gündemimize aldık. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandığı büyük şehirlerimizde, bunun dışında toplu konut projelerinin yoğun şekilde yer aldığı, yine aynı şekilde özel firmalar tarafından toplu konut ortaklığıyla yapılan ya da tamamen özel yapılan bir takım konut üretimlerinde ortaya bir takım sıkıntılar doğuyor. İşte vatandaşlarımız özellikle konutla ilgili, konut alımıyla ilgili ya da ön ödemeli konut alımı dediğimiz veya işte kamuoyunda çokça bilinen işte maketten konut alınması dediğimiz, işte proje üzerinden konutun alınması, daha proje ortada yokken cins tahsislerini yaptırılarak işte kat mülkiyetine çevrilmiş tapuları hemen veriyoruz gibi vatandaşı aldatıcı nitelikte bir takım satışlar söz konusu. Özellikle bu satışlarla ilgili tabii hem tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve diğer ilgili mevzuatla tüketiciler koruma altına alınıyor ama maalesef hem sektörel anlamda hem de insanların hukuki anlamdaki bilgi yetersizliği sebebiyle mağduriyetler de yaşanabiliyor. İşte bu mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için, bir nebze en azından önüne geçilebilmesi için bugün konuğumuz Serdar Ülke, avukat Serdar Ülke, bu alanda çok geniş, çok güzel çalışmalar olan bir kardeşimiz, bize en azından dinleyicilerimizin, tüketicilerimizin bu anlamda nelere dikkat etmesi gerektiğini aktaracak. Sevgili Serdar, hoş geldin.
Hoş bulduk Süleyman Bey.
Şimdi özellikle bu konut satışıyla ilgili sözleşmeler, hukuki anlamdaki altyapısı, yasal düzenlemeleri, bunlar üzerinde duracağız ve ön ödemeli konut satış sözleşmesi dediğimiz zaman ne anlayacağız? Bunu senden dinleyelim.
Çok teşekkür ederim. Aslında giriş güzel, yani çok güzel yaptınız. Ülkemizde ve özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yatırım yaptıkları memleketlerde, Türkiye sınırları içerisinde çok sıklıkla karşılaşmaya başladık biz bu problemlerle. Tüketici mevzuatı da işte bunu ön ödemeli konut satış sözleşmesi olarak değerlendirip tüketiciyi korumaya almış. Şimdi burada mevzuat bizim karşımıza bu hususu şöyle çıkarıyor. Konut amaçlı bir taşınmazın peşin veya taksitli halde tüketici tarafından alınması, satıcının da bu bedeli aldıktan sonra peşin veya taksitli halde tüketiciye konutu teslim etmesi. Yani burada unsurlarımız şu: bir konut olacak, tüketici bunu peşin veya taksitli alacak, satıcı da bu ödemeye karşılık konutu teslim etmeyi taahhüt edecek, devir etmeyi taahhüt edecek ve ödemelerle birlikte bu teslim başlayacak ve çoğu tüketicimizin düştüğü hata resmi şekilde yapılacak. Yani bizim ülkemizdeki resmi şekil şartları nedir? Ya tapu işlemleri ya da noterde yapılacak işlemler. Sistem bunun üzerine kurulu bir sistem.
Evet. Yani önemli olan burada satışın mutlak şekilde resmi memur önünde ve resmi şekilde yapılması zorunluluğu var.
Evet.
Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Peki bu hani sözleşmeyi yaparken vatandaşların işte bu konuyla ilgili bilgilendirilmesi gerekiyor mu? Örneğin projeyle ilgili bilgi verilmesi gerekiyor mu? Sözleşmede hangi tür hususlar yer alacak? Vatandaşlar bu konuda hangi bilgileri en azından talep etmesi gerekir?
Evet. Aslında birçok tüketici sözleşmesinde olduğu gibi bu sözleşmede tüketici önceden bildirme yükümlülüğü var. Bilgilendirme yükümlülüğü var. Yani biz buna bilgilendirme formu diyoruz ve bu formun mutlaka ve mutlaka sözleşme imzalanmadan bir gün öncesine kadar tüketiciye verilip tüketicinin burada neyi alacağı, karşılığında ne ödeyeceği bilmesi gerekiyor. Şimdi günümüzde düşülen en büyük yanılgılardan biri, hatta tüketiciyi kandırmaya yönelik işlemlerden biri bu. Kişi gerçek sözleşmeyi imzalarken aslında arada ön bilgilendirme formunu da imzalıyor. Sanki daha önceden bu konuda bilgilendirilmiş hissi yaratılıyor. İşte bunu tüketici ispatladığı anda biz buna hileli satış diyoruz. Yani bir gün öncesinden yapılmayan bilgilendirme işlemi hileli satışa dönüyor. Ve geriye dönük ön bilgilendirme formu imzalatılması artık geçerliliğini korumaz hale geliyor. Bu doğrultuda tüketici bu hileyi öğrendiği andan itibaren bir yıl içerisinde sözleşmeye bağlı kalmadığını satıcıya bildirmekle yükümlü. Ve herhangi bir ödeme yaptıysa, herhangi bir ifade bulunduysa bunların karşılığını geri satıcıdan isteyebilmekte. Biliyorsunuz burada sözleşme kapsamında da tüketiciler çok yanılgıya düşüyorlar. Biz çünkü bir yere alacağımız zaman heyecandan ve bazen de üşengeçliğimizden sözleşmeyi inceleme aşamasında çok eksiğiz maalesef. Tüketici mevzuatının en önemli hususlarından biri bu sözleşmenin şartları. Yani bir nihai tüketicinin anlayacağı dile uygun olacak. Açık, sade, yalın. İşte bir 12 puntomuz var bizim. Bu 12 punto büyüklüğünde olacak. Yani tüketici bu şartları bu şekilde görecek. Ve mevcut bilgilendirmelerin tamamının usulüne uygun olarak yapıldığını satıcı herhangi bir hukuksal işlemle karşı karşıya kaldığı zaman ispatlamakla yükümlü. Sistem böyle. Bu formda neler olacak? Alacağı yere dair bilgiler olacak. Açıkça, açık
bu ön şekilde. Bilgilendirme formu dediğimiz
tabii, formda. Tabii. Evet. Bunun karşılığında ne ödeyeceğini bilecek, nasıl ödeyeceğini bilecek. Sözleşmeden dönme veya cayma hakkı olup olmadığını bilecek. Kendisine teslim süresi içerisinde verilmezse, çok sık karşılaşırız bilirsiniz. Hani belirli bir dönem belirlenir ama bu dönem içerisinde burası bitmez, uzar. Bu durumda tüketicinin hakkı ne olacak? Bir cezai şart talep edebilecek mi? Konutun teslim süresi ve yapı ruhsatının alınışıyla iskanın alınış tarihleri bizim için çok önem arz ediyor. Bu şartların mutlaka ve mutlaka hem ön bilgilendirme formunda hem de sözleşme formunda yer alması gerekiyor.
Bu özellikle yapı ruhsatı, daha doğrusu iskan dediğimiz iskan konusunda da değil mi büyük sorunlar yaşanıyor.
Çok, çok.
Özellikle yani tesisi ben yaptım diyor ama görünmeyen ya da işte ilgili yerel idareler veya işte mevzuat gereği tamamlanması gereken eksiklikler tamamlanmadığı için aslında bina sanki varmış gibi görünmesine rağmen kullanım izni ya da iskan izni alınamıyor. İşte böylesi durumlarda da vatandaşların bu ön bilgilendirme formunda iskan ve inşaat ruhsatı ile ilgili değil mi?
Tabii bilgileri görmesi gerekiyor.
Görmesi gerekiyor. Peki bir şey soracağım. Bu şimdi ön bilgilendirme formu dedik ya, bunu da işte sanki sözleşme imzalanırken imzalatıyorlar ve sanki bilgilendirilmiş gibi önceden böyle bir muvazalı yönteme sapıyorlar dedin.
Evet.
Peki tüketicilerimiz neye dikkat edecek o zaman? Mesela bir satış sözleşmesi varken önüne geldiğinde bu ön bilgilendirme formundaki hususların kendisine ayrıca bilgilendirmesini istemesinde fayda var mı acaba?
Mutlaka, mutlaka var. Şimdi bizim bilmemiz gereken burada husus aslında çok kolay. Bir sözleşmenin ön ödemeli konut satış sözleşmesi olabilmesi için işte resmi şekil şartının yanında inşaat ruhsatının alınması gerekiyor. Bakın inşaat ruhsatı alınmadan yapılan, yani biraz önce sizin izah ettiğiniz maketten belirli i̇skansız şeyler tahsil edilerek ya da iskansız bu hususlarda yapılan sözleşmelerin hiçbiri ama hiçbiri ön ödemeli konut satış sözleşmesi kapsamında değerlendirilemez. Ve dolayısıyla tüketici dilediği zaman sözleşmeden geri dönebilir. Bu hususu iyi bilmemiz lazım. Şimdi inşaat ruhsatının da belirli bir süresi var. bu ruhsat satıcı tarafından alındıktan sonra 5 yıl için geçerli. Ve yine satıcının o ruhsatı aldıktan sonra da en geç 2 yıl içerisinde inşaata başlaması gerekiyor. En geç 2 yıl içerisinde. Ve ondan sonra biraz sonra bahsedeceğiz. Bitim süreleri devreye girecek. İskan alınma dönemi devreye girecek. Ve bu şekilde artık tüketici ön ödemeli konut satış sözleşmesi kapsamında olacak. Şimdi buradaki anlaşma biliyorsunuz taksitli veya peşin şekilde olabiliyor. Bir örnek verelim. Tüketiciye biz sözleşmeyi sunduk. Ön bilgilendirme formunu da aslında aynı gün satıcı olarak değerlendiriyoruz. Aynı gün imzalattık. Tüketici ödemelerini yaptı. Süresi içerisinde de bitirdi veyahut da bitiremedi diyelim satıcıyı. Ama tüketicinin herhangi bir itirazı olmadı. Örneğin 36 aylık bir süre vardı ama satıcı burayı 48 ayda bitirdi. Tüketici ben beklerim dedi ve bekledi. 48 ay sonunda satıcı ben senin inşaatını bitirdim, ruhsatını da aldım, sana teslim ediyorum dediği zaman artık tüketicinin maalesef başka hususlar hariç burada sözleşmeye bağlı kalma zorunluluğu doğuyor. Bakın noterde yapılmamış sözleşme.
Evet.
Ama ifalar karşılıklı olarak yerine getirilmiş. Dolayısıyla o saatten sonra tüketici Medeni Kanun 2 devreye girecek. Yani dürüstlük kuralı devreye girecek. Ben geri sözleşmeden dönüyorum diyemiyor ama diğer haklarını kullanabilir. İşte hani ayıba dayalı, eksik işe dayalı haklarını kullanabilecek. Ama ön ödemeli konut satış sözleşmesine dayalı doğrudan bir hak talebinde bulunamayacak.
Evet. Şimdi bu inşaat ruhsatı tabii çok önemli. İnşaat ruhsatı alınmamış yerlerin ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle satışı da mümkün değil. Ancak bu yönde peki girişimler oluyor mu uygulamada, yani bunu yapmaya çalışan konut üreticileri var mı acaba?
Yani çok yakın zamanda karşılaştık. Daha ortada sadece arsa var. Arsa sahipleriyle anlaşmışlar. Belirli bir oran biliyorsunuz satıcıya ait. Satıcı daha arz inşaata başlamadan kendisine düşen hissedeki daireleri sattı. Tapu yok. Sözleşme yok.
Allah.
Çok ilginç ve bu müteahhit yarın bir gün batıp gitse kimden ne hak iddia edeceksin? Nasıl bir yola başvuracaksın? Açıkçası çok muamma. Onun için tüketicinin mutlaka ve mutlaka bir hukukçudan destek almasında fayda var. Çünkü insanlar kolay para kazanmıyor ve bu parayı bir anda bir ev sahibi olabilmek amacıyla yatırım amaçlı kullanıyorlar ve maalesef bir anda her şey ortadan kalkabiliyor.
Fiyat uygun olduğu için herhalde tüketici yanılıyor değil
tabii,
mi bu
tabii,
noktada?
Tabii,
İskan alındıktan sonra fiyat artacak diye sunuluyor çünkü çoğu zaman projeler. Burada da yine dikkatli olmakta fayda var diyelim.
Kesinlikle.
Evet, şimdi sözleşmenin şeklinden devam edelim Sayın Ülkü. Sözleşmenin şekli nasıl olmalı efendim?
Şimdi konut satışında öncelikle tapu siciline tescil edilme şartımız var bizim. İkincisi satış vaadi sözleşmesi olacaksa bunun da noterde yapılması lazım. Bu daha önce devre mülk sözleşmelerinde de çok sık karşılaşılır. O da normalde noterde yapılması, tapuya tescil edilmesi gerekir ama yapılmaz. Aynı şekilde burada da hem tapuya tescil hem de sözleşmenin noterde yapılma zorunluluğu var. Taraflar arasında yapılan sözleşmenin kanunda öngörülen resmi şekilde yapılmaması. Hani biraz önce inşaat ruhsatı almadı, geçerli değil dedik ya.
Evet.
Eğer burada resmi şekilde yapılmadıysa yine ön ödemeli konut satış sözleşmesinden bahsedemeyeceğiz biz. Yani böyle bir husus gelecek. Şimdi burada 3 tane istisnamız var. Bunları iyi bilmemiz lazım. Resmi şekil şartının zorunlu olmadığı yerler nedir bunlar? TOKİ tarafından yapılan konutlarda resmi şekil şartı aranmıyor. Çünkü bir devlet güvencesi var. Alacağın temlik hükümlerine dayalı yapılan satışlarda biz resmi şekil şartı aramıyoruz. Ve Medeni Kanun 2 gereği dürüstlük kuralına aykırı olmadığı durumlarda yine resmi şekil şartını aramıyoruz. Hususları bundan ibaret.
Demek ki bu 3 önemli husus. İstersen bir kez daha bir tekrar
tabii
edelim. Dinleyicilerimiz de böyle kulağında bir iz bıraksın en azından.
Tabii. Şimdi TOKİ tarafından yapılan konut satışlarında biz resmi şekil şartı aramayacağız.
Evet. TOKİ evet. Çünkü arkasında bir devlet kuruluşu olduğu için TOKİ'nin yaptığı
evet
konutlar.
Bir ikincisi alacağın temliki hükümlerine göre yükleniciden alınan taşınmazlarda yine resmi şekil şartı aramıyoruz. Bir de resmi şekil şartı ileri sürmenin Medeni Kanun 2 gereğince yani dürüstlük kuralına aykırı olması durumunda sözleşme geçerli kabul ediliyor. Burada da resmi şekil şartı aramıyoruz.
Evet, yani bu Medeni Kanun 2'ye aykırı davranışlar durumunda
evet.
Dediğimiz gibi şekil şartı aranmadan geçerli kabul ediliyor.
Evet. Şimdi sözleşme içerisindeki konulara da değineceğiz ama uzun bir konu galiba bu. Önce bir ara verelim söyleşimize, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta ön ödemeli konut satış sözleşmesi ile ilgili hukuki düzenlemeleri konuşuyoruz. Konuklarımız Avukat Serdar Ülkü ve Avukat Süleyman Çetin. Bizler bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyoruz siz değerli dinleyicilerimize. +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Evet, bu hatırlatmaların ardından şimdi kaldığımız yerden devam edelim Sayın Ülkü. Sözleşme içeriğinde hangi konuların yer alması gerekiyor?
Evet, şimdi burada da biz bu sözleşmenin içeriğine neleri yerleştirebiliriz? Birincisi satıcının ve tüketicinin bilgileri. Telefon irtibat numaralarından tutun, adresine, unvanına kadar tüm bilgilerin yer alması lazım. Sözleşmenin düzenlendiği tarih, sözleşme konusu taşınmazın tüm ayrıntılı bilgileri, ada parseli, daire numarası vesaire gibi. Bu sözleşme kapsamında tüketicinin peşin veya taksitli ödemeyi nasıl yapacağı, hangi şartlarda yapacağı, herhangi bir faiz uygulaması varsa faiz miktarı ve tarihlerinin belirlenmesi lazım. Peşinat tutarı veya ön ödeme tutarı dediğimiz tutarın ne kadar olacağı, nasıl ödeneceği, ödeme planı, bunun banka kanalıyla hangi banka hesabına yapılacağını mutlaka yazması lazım. Şimdiki husus nokta çok önemli. Tüketicinin bu sözleşmeden cayma ve sözleşmeden dönme hakkı olduğunun mutlaka sözleşme içeriğinde yer alması lazım.
Evet, bu özellikle üzerinde vurguladın. Cayma hakkıyla ilgili bir bilgilendirelim mi o zaman dinleyicilerimize?
Hemen kısaca değinelim. Tüketici bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra cayma hakkını 14 gün içerisinde hiçbir neden ve gerekçe göstermeden kullanabilir. Bu doğrultuda yaptığı ödemelerin geri iadesi de söz konusu olabilir. Sözleşmeden dönme hususu birazcık daha farklı. Ona ilerleyen aşamada geleceğiz zaten. Bunun haricinde cayma hakkımız sona erdi ve 30 gün içerisinde sözleşmeye konut satışı tescili yapılmak zorunda.
Evet.
Cayma hakkımız bitti. 30 gün süremiz geçti. Artık tapu siciline tescil ettirme zorunluluğu başladı. Satıcı geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını ve tüketici borç altına sokan herhangi bir belge vermesini de isteyemez.
Yani tapu harcı ödemesini isteyemez. Veya işte sigorta yapılacak, zorunlu DASK yapılacak
herhangi
gibi
bunlara
müteahhitin kendisi mi katlanmak durumunda?
Sözleşme geçersizse.
Sözleşme geçersizse.
Sözleşme geçerliyse, yani bahsettiğimiz usulü şartlara uygunsa bir problem yok.
Evet.
Ama o herhangi bir eksikliğin olması zaten sözleşmeyi doğrudan geçersiz hale getiriyor. Örneğin noterde yapılmaması gibi, örneğin inşaat ruhsatının alınmaması gibi. O durumda tüketicinin hiçbir talepte bulunamayacak. Durum bundan ibaret. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tüketici kredi kullanır biliyorsunuz. Ön ödemeli konut satışlarında kredi kullanır. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içerisinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülükler ve benzeri hükümler altında hiçbir masrafta talep edemez.
Bu bakın, önemli.
Bu çok önemli. Çünkü satıcı burayı satmak adına tüketiciye bir kredi kuruluşuna yönlendirecek ya da kendi anlaşmalı kredi kurumları bu krediyi verecekler. Cayma hakkı içerisinde tüketici ben vazgeçtim dediği anda ilgili kurum hiçbir şekilde tüketiciden hiçbir adı altında masraf kesintisi yapamayacak.
Yani olası bir işte konut kredisi gibi bir kredilendirme yapıldığı durumda eğer kredi sözleşmesi imzalanmış olsa bile
tabii
bu husus yerine getirilmediği takdirde kredilendirme kuruluşunda herhangi bir talepte bulunma imkanı kalmayacak o zaman.
Aynen öyle.
Evet, bu da önemli, çok kıymetli aynen dinleyicilerimiz öyle. Çünkü özellikle genelde bu tür konutlar kredilendirme yöntemiyle alınıyor. Aslında ortada şöyle bir sorun yok mu sevgili Serdar? Yani ortada henüz inşaat yok. Kredi kullandırılıyor ve kullandırılan kredi daha sonra işte varsayalım ki müteahhit tarafından, yüklenici tarafından bu işler yerine getirilmedi ya da iş yarım bırakıldığında vatandaş kullanmış olduğu kredinin, çünkü kredi doğrudan doğruya müteahhite yani yükleniciye aktarılıyor. Bu durumda vatandaş güvencesiz durumda kalıyor. O kredi borcunu ortada ev olmamasına rağmen, konut bitirilmemiş olmasına rağmen tıkır tıkır ödemek zorunda. Ödemediği takdirde hakkında icraî takibata yol açıyor. İşte aslında yasaların bunu da koruması lazım. Yani ya da bunun önüne engel alabilmesi lazım. Öyle değil mi?
Kesinlikle. Burada şu hususu iyi bilmemiz lazım. Bakın, inşaat ruhsatı alınmadan konut kredisi çıkmaz. Yani biz bunun adına tüketici kredisi deriz. Tüketici kredisinin bu konutun satın alınması için kullanıldığını ispat yükü tüketiciye düşer. Bakın, şimdi konut kredisi kullanılmış olsaydı biz oradaki bir eksiklikte doğrudan bu haklarımızı kullanabilecektik. Ama tüketici kredisine biz bu parayı ihtiyacımız için de çekmiş olabiliriz. Ya da gerçekten oraya yatırım yapmak için de çekmiş olabiliriz. Ama bunu ispat külfeti tüketiciye geçecek. Yani ispat şartı değişecek. Doğru. O zaman tüketici çok ağır bir yükün altına girecek. Dolayısıyla bu hususa mutlaka dikkat edelim derim.
Şimdi bazı finans kuruluşları inşaat ruhsatının alınmış olmasını bile yeterli görmüyor. İskanın alınmış olmasını Tabii. şart koşuyor. Yani iskan olmadan bina bitmiş de olsa, her şeyle, bütün donanımıyla bitmiş olsa bile bir hazır konutu almak niyetinde olursa dinleyicilerimiz, finans kuruluşlarının büyük bir çoğunluğu iskanı olmadığı için kredilendirme yapmaktan imtina ediyor. Çünkü yarın bir gün sıkıntıya düştüğünde, örneğin ödemelerini geri alamadığında, banka iskansız olan bir taşınmazın satışında zorlanıyor. Ya da finans kuruluşları. Bu nedenle de özellikle iskanı alınmamış yerlerin kredilendirilmesinin de önünde büyük zorluklar var. Belki dinleyicilerimizin, yine hani sözleşme içeriğindeki şartları saydık ya, dikkat etmeleri gereken bir husus da yönetim planları olsa gerek. Özellikle yönetim planı o taşınmazın nasıl yönetileceğini, nasıl işletileceğini, ortak alanların nasıl kullanılacağını, işte elektrik, elektronik sistemler, elektrik tesisatı, taşıma, yük asansörleri, insan asansörlerinin çalışması gibi komşuluk, hatta komşuluk haklarına kadar bir takım belirleyici hususlar yer alabiliyor. O nedenle konut edinecek ya da ön ödemeli konut sözleşmesi imzalayacak dinleyicilerimizin sözleşmenin içeriğiyle ilgili konularda özellikle yönetim planını istemeleri, ki genelde bu yönetim planları maalesef tüketicilere verilmez ya da hiç bahsi bile gösterilmez, bahsi bile edilmez. Ama sözleşmede yazar, tüketici ya da alıcı, yani konutu alan kişi, iş bu sözleşmeyi imzalamak ve yönetim planını kabul etmiş sayılır der ve siz ondan sonra bir takım istemediğiniz hususlarla karşılaşma imkanınız olabilir konuta yerleştikten sonra. O nedenle dinleyicilerimize önemli hususlardan birisini tekrar hatırlatalım. Mutlaka yönetim planlarına ilişkin işletme esası, işte konutun yönetim esası neyse, bunları mutlak şekilde görsünler, ona göre hareket etsinler. Çünkü örneğin kullandıkları konutun adının dahi değiştirilemeyeceği, örneğin yapmışlardır, işte bir bina yapılmıştır. Onun işte adı mesela sizin hoşunuza gitmeyen bir ad olabilir ya da mülk sahibi olduktan sonra ya biz birleşelim bu ismi değiştirelim diyebilirsiniz. Eğer yönetim planında yer alıyorsa bunu kabul etmek zorundasınız. Ondan sonra değişiklikler için belli çoğunlukların olması ve mutlak şekilde yargıya taşınarak değiştirilmesi mümkün. Yani binanızın, oturduğunuzun binanızın ismi bile yönetim planlarında işlenmiş olabilir. O nedenle mutlak şekilde bu hususa dikkat etsinler, değil mi Serdar?
Kesinlikle katılıyorum.
Çok evet. O zaman söz hakkına sahip olabilmek için maddeleri tek tek okumak lazım. Okumak.
Galiba, kesinlikle, tek kesinlikle İpek Hanım.
Şimdi biraz da teslim sürelerinden bahsedelim Sayın Öykü. Konutun tüketiciye teslim süresi nasıl belirlenir?
Burada kanun şöyle diyor. Teslim süresi 2 veya 3 yıllık bir süre olarak kararlaştırılabilir. Ancak süre sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 36 ayı hiçbir şekilde geçemez. Ön ödemeli konut satışları sözleşmesi konusu olan konutun devir veya teslim tarihine kadar olan tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden dönme hakkını da devamında bize bildiriyor. Bakın 36 ayı hiçbir şekilde geçemeyecek. 2 yıl veya 3 yıl olarak kararlaştırılabilir, 1 yıl olarak kararlaştırılabilir ama 36 ay bizim maksimum sınırımız olacak. O sözleşmelerin geçerli olabilmesi için. Ama programa ilk başladığımızda başta hatırlattığım gibi 48 ay oldu. Tüketici hiçbir itirazda bulunmadı. Satıcı da bitirdi, iskanını aldı ve iade etti. Ben süreyi geçirdin, onun için kabul etmiyorum deme lüksü yok artık orada tüketicinin maalesef.
Evet, aynı şeyde bu devremülk konusunda değindiğimiz gibi mesela görerek satın alıyorsa orada vazgeçme hakkı 10 günken örneğin görmeden aldı ama daha sonra yani sözleşme imzaladı ama bir gösterme durumu var. O yeri gördükten sonra bu defa 7 günlük süre var tüketici koruma kanununda. 10 günlük ve 7 günlük süreler var. Bu nedenle sevgili dinleyicilerimiz özellikle bu tür sözleşmelerde mutlak şekilde konutun görülmesinde fayda var.
Kesinlikle.
Özellikle konutun metrekare kullanım alanları konusunda, brüt ve net konusunda mutlak şekilde dikkat etsinler. Örneğin ben geçenlerde bir konut projesini inceledim. Yani yerinde işte ofislere şöyle bir baktım nasıl gidiyor, nedir diye. Şimdi şeyde tanıtımlarında 150 metrekare diyor. Dedim ki görelim şu 150 metrekarelik dedim taşınmazı. Gittiğimde bana boş dikdörtgen şeklinde bir alan gösterdiler. Yani tamamen boş. Ve burası dedim ki bakın ben dedim az çok hani metrekare ne kadar metrekare edebileceğini artık gözümüzle ölçebiliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı. Dedim ki burası 150 metrekare değil. Yani bu konutun, bu yerin, bu alanın 150 metrekare olması söz konusu değil. Ben öyle deyince işte yavaş yavaş dökülmeye başladılar. Yani anlatmaya başladılar. Efendim işte koridorlar var ya, evet. Koridorlar, ortak alanlar da bu 150 metrekarenin içinde sizin payınıza düşen kısım. Ya diyorum ki koridoru niye bana sayıyorsunuz? Niye benden parasını alıyorsunuz? Dedim hadi koridorunuz 10 metrekare. Gerisi nerede bunun? Efendim şey hani asansör kullanılıyor. Evet asansörün kullanıldığı o bu asansör boşluğunun metrekaresi de bunun içinde sizin payınıza düşen. Dedim ki ya bir asansör hadi 5 metrekare olsun. Bir katta da 5 tane konut olsun. Dedim 1 metrekare düşer benim payıma. Dahası nerede dedim. Efendim çıkma balkon var ya dedi. Evet işte 15 metrekare o balkon da var. Yani sonuçta ben sıkıştırdıkça benim o 150 metrekare dediğimiz konut 80 metrekareye düştü sevgili Serdar.
Evet.
Yani o alanın net metrekaresi 80 metrekare. Evet. Ama brüt 150 metrekare diye pazarlanıyor. Sevgili dinleyicilerimiz aman lütfen dikkat edin. Elinizdeki ön ödemeli satış sözleşmelerinde veya herhangi bir konut alıyorsanız bile mutlaka alanların brüt mü, net mi olduğunu kontrol edin. Bir, eğer brütse netinin ne olduğu da yazmıyorsa mutlak şekilde sözleşmeye bu eksikliğin giderilmesini ve net olarak rakamın yazılmasını isteyin. İki, ve mutlaka görün.
Tabii.
Ve mutlaka görün çünkü bu brüt ve net ayrımı çok önemli. Bu konuda sıkıntı yaşamasınlar.
Evet.
Eklemek istedikleriniz var mıydı Sayın Hüküm?
Gayet güzel izah etti Süleyman Bey. Teşekkür ederiz. Sizinle program öncesinde konuşmuştuk. Bizim de bir tanıdığımızın başına geldi söz konusu durum. O da şimdi birden fazla daire çeşidi olduğu için bir örnek daire ortada yok. Ve 150 metrekare 4+1 daire sattık dediler. Tabii 2 sene sonra teslim. Sözleşmenin niteliği öyle. Teslim edildi, girdik. Evet, ortada bir daire var. 4+1 ama hani odaya bir kişi, hadi iki kişi çok zor sığar ve hatta oturamaz. Hani onu da oda olarak saymışlar. Tabii bunu proje kapsamında göremeyince de tüketici artık ifa yerine getiriyor. İşte iskan alınıyor, teslim alıyor ve artık orada ancak ve ancak eksik işten, ayıplı hizmetten yola çıkabiliyor. İşte ön ödemeli konut satış sözleşmesinde çok iyi hakları varken bir anda artık bir şeyleri ispat etmek yolunda hukuksal yola başvurma hususunu tercih etmek zorunda ve bu da belirli bir süreç alacak yargı sistemi içerisinde. Hani hemen elde edebilecekken belki bir iki sene sonra hakkını elde edecek ama o küçücük odaya mecburen tabi olacak.
Evet. Sevgili Serdar, bir de bu hani konuştuğumuz hususlar konutla ilgili olan bölümler. Bir de mesela aynı konut sisteminin içerisinde dükkanlar oluyor, işte mağazalar oluyor. Bunların alım satımında da ön ödemeli satış sistemi geçerli mi? Bir, yani iki, acaba bunlara uygulanacak hukuk da yine tüketiciyi koruma mevzuatına ilişkin hükümler mi uygulanacak? Yoksa onun uygulanacağı alan ve hukuk şeyler farklı mı?
Tüketici kanununda bu çok açık bir şekilde izah edilmiş. Kimlerin tüketici olacağı? Kar amacı gütmeyecek kişiler. Yani gerçek kişiler. Belirli tüzel kişiler ama bunlar vakıflardır. Kar amacı gütmeyen vakıflardır veyahut da derneklerdir. Ama onun haricinde kar amacı gütmek amacıyla alışveriş yapan, yani bir yer satın alan tüzel kişi eğer tacirse veya gerçek kişi ticareti için bahsettiğiniz gibi iş yeri alacaksa artık tüketici mevzuatını biz burada devreye sokamayız. Evet. O zaman tüketici kanunundan iş çıkar. Bazen borçlar kanunun hükümlerine, bir kısım da ticaret kanunu hükümlerine dayalı olarak hak arama yoluna gidilir artık o saatten sonra. Tüketici mevzuatının bahsettiğiniz hususlarda kullanılma ihtimali maalesef mümkün değil.
Evet, demek ki kıymetli dinleyicilerimiz, eğer bir konut projesi içerisinde ya da bir konut kompleksi içerisinde aynı zamanda iş yerleri de mevcutsa ve hem yurt içi hem yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yatırım amaçlı konut alırken aynı zamanda ya iki tane de dükkan alayım diye düşünüyorlarsa o takdirde aslında uygulayıcı aynı, yani
aslında
yüklenici
çok
aynı.
Orada niye, işte burada tüketicinin niyeti önemli. Buraya evet. Söylediğiniz gibi iş yerini yatırım amaçlı alacaksa sorun yok. O zaman tüketici mevzuatı devreye girer. Evet, ama burada ticaret yapacaksa, o aldığı iş yerinde ticaret yapacaksa o zaman tüketici kanunu uygulayamaz.
Örneğin bir tuhafiye dükkanı açmak için aldıysa ve kendisi açıyorsa
o zaman tüketici mevzuatına girmiyor maalesef.
Ama aldı, yatırım amaçlı aldı ve bir tuhafiyeciye kiraya verdi.
O zaman tüketici kanunu. Çünkü
ilginç, evet.
Yargıtay'ın da çok ilginç bir kararı var. Diyor ki 5 daireye kadar konut sahibi olan tüketici bu mevzuattan faydalanır ama 5 ve üzeri artık kar elde etme amacı güder. Dolayısıyla kanun bu mevzuattan faydalandırmam diyor. Bence çok doğru bir karar değil ama çünkü sonuç itibariyle tüketici istediği kadar yatırım yapabilir. O zaman çünkü iş başka yerlere gidiyor. Bankada yatırılan, mevduata koyulan para da kâra gütme amaçlıdır ama o tüketici mevzuatına tabidir. İşte burada da 5 daire, neden 5 daire, niye 3 değil ya da 7 değil bilemiyorum. Çok eleştirdiğim bir karardır o mesela.
Evet, demek ki neymiş kıymetli dinleyiciler, eğer alacaksanız 5'ten fazla almayın. Hani 5'er 5'er alalım diyoruz ya. Tabii gönül ister ki bütün dinleyicilerimizin böyle parası bol olsun ve beşer beşer konut alsın. Çünkü konut sektörü de Türkiye'nin önemli büyüme rakamları içerisinde yer alıyor. Tabii biz ister beşer alsın, ister üçer alsın, ister bir tane alsın. Yani kendi ihtiyacı için satın almış olsun. Burada önemli olan husus tüketici vasfını taşımaları. Tüketici vasfına taşıdıkları sürece de yine tüketici koruması hakkındaki kanun hükümlerinden, koruma hükümlerinden yararlanabilirler. Önemli olan husus burada biraz önce de senin aktardığın gibi sözleşmeyi yaparken dikkat etmesi gereken senin anlattığın hususlara eğer dikkat ederlerse o takdirde herhangi bir sıkıntı yaşamaları söz konusu olmaz.
Kesinlikle. Çok kısa bir şey hatırlatayım ben. Şimdi tüketici biliyorsunuz 14 gün içerisinde sözleşme kurulduktan sonra cayma hakkını kullanıyor. Ama bunu kullanamadı diyelim.
Evet.
Sözleşmeden dönme kavramı devreye girer. Sözleşme konusu konut tüketiciye tapu devri yapılana kadar her zaman için sözleşmeden de dönebilir. Bunu unutmasınlar. Yani cayma hakkım gitti, artık ben bu haktan faydalanamayacağım gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacaklar. Burada sadece şuna dikkat etmek lazım. Satıcı her şeyi usulüne uygun olarak yaptı ama tüketici teslim olmadan ben vazgeçtim dedi. O zaman işte satın bedelinin %2'sine kadar, satın bedelinin %2'sine kadar satıcı tüketicinin ödediği bedelden kesinti yapabiliyor.
Evet. Onu yasal sürelere dikkat edelim o zaman. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Efendim bu hafta ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile ilgili konuklarımızla ilgili söyleşimizi gerçekleştirdik. Konuklarımız Avukat Serdar Ülkü ve Avukat Süleyman Çetin'di. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hukuk Saati'nde önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.